Bir kısım ifşa, iki kısım gizlilik. Derin bir konuyu açıklamaya geldiklerinde büyük bilgeler arasında bir deyim vardır. Sözlerine bir kısım açıklıyorum ve iki kısım gizliyorum ile başlarlar. Bilgelerimiz kelimeleri gereksizce sarf etmemeye çok dikkat ettiler. Şöyle tavsiye ettiler: söz bir kayadır, sessizlik iki kayadır. Bunun anlamı şudur: eğer değeri bir kaya olan paha biçilmez bir sözünüz varsa, bilin ki onu söylememek iki kaya değerindedir. Bu, geçerli bir doyum almadan gereksiz sözler sarf edenler veya etrafındakilerin gözünde latife etmiş olmak için kullananlardan bahsetmektedir. Bu kişilerin sözlerini çalışanlar tarafından da bilindiği gibi bilgelerimizin gözünde bu kesinlikle yasaklanmıştı. Dolayısıyla onların bu bilinen deyimlerini anlamaya dikkat etmeliyiz. İlmin üç tür gizliliği. Manevi çalışmanın sırları üç kısma ayrılır. Her kısmın gizlilik için kendi nedenleri vardır. Bunlara şu isimler verilir: 1- gereksiz, 2- imkansız, 3- yaradanın düşüncesi ondan korkanlarladır. Bu ilimde bu üç kısmın incelenmesinin uygulanmadığı küçücük bir bölüm bile yoktur ve bunları teker teker açıklayacağım. 1- gereksiz. Bu, açıklanması bir fayda sağlamayacak anlamına gelir. Elbette bu öyle büyük bir kayıp değildir. Çünkü burada ne olmuş yani olarak tanımlanan hareketlere karşı uyarmak için sadece aklın ağırlığı söz konusudur. Yani bunu yaptıysam ne olmuş? Bunda bir kötülük yok ki anlamında. Ancak şunu bilmelisiniz ki bilgilerimizin gözünde ne olmuş yani en kötü yozlaştırıcı olarak nitelendirilir. Bunun nedeni dünyadaki tüm yıkıcı insanların, geçmişteki ve gelecektekilerin ne olmuş yani türünden insanlar olmasıdır. Bu, kendilerini ve başkalarını gereksiz şeylerle meşgul ettikleri anlamına gelir. Dolayısıyla bilgeler gereksiz şeyleri ifşa etmemesi için yol yordamında dikkatli olduğuna emin olmadıkları hiçbir öğrenciyi kabul etmezlerdi. 2. İmkansız. Bu, onların yücelik ve maneviyatlıklarından dolayı dilin onları niteliklerine dair herhangi bir şeyi söylemeye mecbur edemeyeceği anlamına gelir. Dolayısıyla bunları kelimelerle giydirme teşebbüsü maneviyat çalışanları sadece yanlış yönlendirebilir ve hatalı bir yöne çevirebilir ki bu günahların en büyüğü sayılır. Bu nedenle bu konularda herhangi bir şeyi ifşa etmek için yukarıdan izin gerekir. Kabala ilminin gizliliğinin ikinci kısmı budur. Ancak bu izin de açıklama gerektirir. Yukarıdan izin. Bu, Raşbi'nin sözlerine Kapı kitabında ve Are'nin Zohar, Parashat Mishpatim'in 100. sayfasında açıklanmaktadır. Şöyle yazar: bilin ki erdemlilerin ruhlarının bazıları saran ışık türündedir ve bazıları da içsel ışık türündendir. Ruhları saran ışık türünden olanlar manevi çalışmanın sırlarından gizleyerek ve üstü kapalı anlatma yoluyla bahsetme gücüne sahiptirler. Böylece onların sözleri sadece bunları anlamaya layık kişiler tarafından anlaşılır. Kabalist Shimon Bar Yohai'nin ruhu saran ışık türündendi. Dolayısıyla sözcükleri kıyafetlendirme ve onları pek çok kişiye anlatsa bile sadece anlamaya layık olanların anlayacağı şekilde öğretme gücüne sahipti. Bu nedenle ona Zohar kitabını yazma izni verilmişti. Bu ilimde bir kitap yazma izni, ilimde kesinlikle ondan daha usta olmalarına rağmen onun öğretmenlerine veya onlardan önce gelenlere bahşedilmemişti. Bunun nedeni onların Kabalist Shimon Bar Yohai gibi konuları kıyafetlendirme güçleri olmamasıydı. Yohai'nin oğlu yolunu nasıl koruyacağını biliyordu. Sözlerinin anlamı budur. Şimdi Raşbi'nin her aklın onun sözlerini anlayamayacağını yazdığı gibi Zohar kitabındaki büyük gizliliği de anlayabilirsiniz. Özünde onun sözleri, gerçeğin ilmindeki konuları açıklamak, kavalist bilgenin yüceliğine veya küçüklüğüne bağlı değildir. Tersine, kendisini buna adamış bir ruhun aydınlanmasıyla ilgilidir. Bu ruhun aydınlanması, yukarıdan yüce ilmi ifşa etmek için izin verilme olarak kabul edilir. Dolayısıyla bizler, bu izin ile ödüllendirilmemiş kişilerin bu ilimde açıklamalar yapmaması gerektiğini öğreniyoruz. Zira kişi bu zor konuları öğrencileri başarısızlığa uğratmayacak şekilde uygun kelimelerle kıyafetlendiremez. Bu nedenle gerçeğin ilminde Raşbi'nin Zohar kitabından önce gelen bir tek kitap bile bulamadık. Zira ilmin ondan önceki tüm kitapları ilmin yorumlanması olarak sınıflandırılmaz. Bunun yerine bunlar sadece onun sözlerini anlamaktan uzak, bilgi arayanlar tarafından da bilindiği gibi herhangi bir sebep-sonuç sırası olmayan imalardır. Şunu da eklemeliyim, kitaplardan ve yazarlardan anladığım kadarıyla Raşbi ve onun öğrencilerinin, Zohar'ın yazarlarının zamanından Ari'nin dönemine kadar Zohar ve Tikkun'un kelimelerini Ari gibi anlayan bir tek yazar bile yoktu. Bu ilimde onun döneminden önceki bilgi, Ramak'ın kitapları da dahil tüm derlemeler basit ipuçlarıydı. Raşbi ile ilgili söylenenler Ari'nin kendisiyle ilgili de söylenmeli. Yani ilmin yorumlamalarını açıklamak için ondan önce gelenlere yukarıdan izin verilmemişti ve ona verilmişti. Ayrıca bu herhangi bir yücelik veya küçüklük ayrımı yapmaz. Zira ondan öncekilerin erdemliliklerinin Ari'den daha yüce olması mümkün. Ancak onlara bunun için izin verilmemişti. Bu nedenle gerçek ilme ilişkin açıklamalar yazmaktan kaçındılar. Sadece birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan kısa ipuçlarına razı oldular. Bu yüzden Ari'nin kitapları dünyada ortaya çıkmaya başladığından beri Kabala çalışan herkes bu ilimle ilgilenenler arasında bilindiği gibi Ramak'ın ve Ari'den önce gelen tüm ilk ve yüce kişilerin kitaplarından ellerini çektiler. Bu kişiler manevi yaşamlarını tamamen Ari'nin yazılarına bağladılar. Öyle ki ilmin doğru yorumlarını kabul edilen gerekli kitaplar sadece Zohar kitabı, Tikkunim ve bunlardan sonra gelen Ari'nin kitaplarıdır. 3. Yaradan'ın düşüncesi ondan korkanlarladır. Bunun anlamı manevi çalışmanın sırlarının sadece onun isminden korkanlara, onun şanını kalpleri ve ruhlarıyla tutanlara ve asla küfür etmeyenlere ifşa edildiği anlamına gelir. İlmin gizliliğinin üçüncü kısmı budur. Gizliliğin bu kısmı en katı olandır. Zira ifşanın bu türü pek çoğunu başarısızlığa uğratmıştır. Bunların arasından kendileri ve diğerleri için bedensel faydalar sağlamak isteyen, değersiz öğrencilerin elinden çıkmış, bozulmuş, ilim kullanan, kurnazlıkları ve gizemleriyle ruh avlayan, tüm baştan çıkarıcı, dedikoducu ve nesnel kabalistler çıkar. Dünya bundan fazlaca acı çekti ve hala da çekmekte. Gizliliğin kökünün sadece bu kısım olduğunu bilmelisiniz. Buradan itibaren bilgeler öğrencileri sınamak için haddinden fazla katı oldular. Şöyle dedikleri gibi. Bölümlerin başı sadece baş hakime verilir ve kalbi endişeli olana. Ve Masa Bereşit çiftler arasında keşfedilmeyecek. Merkava'da yalnız keşfedilmeyecek. Bunun gibi pek çok örnek var ve bu korkunun tümü yukarıdaki neden yüzündendir. Bu nedenle bu ilimle ödüllendirilen az kişi vardır ve tüm test ve sınavlardan geçenler bile o üç kısımdan herhangi bir şey ifşa etmeyeceklerine dair en büyük yeminleri verirler. Sözlerimi yanlış anlamayın. Burada ilmin gizliliğini üç kısma ayırdım. Gerçeğin ilminin üçe ayrıldığını demek istemiyorum. tersine bu üç kısmın ilmin herhangi bir detayından kaynaklandığını anlatmaya çalışıyorum. Zira bunlar her zaman bu ilme uygulanmış araştırmanın üç yaklaşımıdır. Bununla beraber burada şunu da sormamız lazım. Eğer ilmin gizliliğinin değişmezliği bu kadar sıkı ise bu ilimdeki binlerce derleme nereden alındı? Cevap şu ki ilk iki kısım ile son kısım arasında bir fark vardır. Yukarıda açıklanan nedenden dolayı öncelikli sorumluluk sadece yukarıdaki üçüncü kısımda yatar. Ancak ilk iki kısım sürekli kısıtlama altında değildir. Bunun nedeni bazen gereksiz olan bir konunun tersine çevrilmesidir. Bir sebepten gereksiz olmaktan çıkar ve gerekli hale gelir. Ayrıca imkansız kısmı bazen imkanlı hale gelir. Bu iki sebepten dolayı böyledir. Ya neslin gelişiminden dolayı ya da Raşbi ve Ariye ve küçük ölçüde onlardan önce gelenlerde olduğu gibi yukarıdan izin verildiği için. Bu ilimde yazılmış olan tüm gerçek kitaplar bu izlenimlerden ortaya çıkar. Bir kısım ifşa ediyorum ve iki kısım gizliyorum sözleriyle bunu demek isterler. Bu söyledikleri kendilerinden önce gelenler tarafından keşfedilmemiş yeni bir şey ifşa ettikleri anlamına geliyor. Bu nedenle sadece bir kısım ifşa ettiklerini, yani üç kısım gizliliğin ilk kısmını ifşa ettiklerini ve iki kısmını gizli bıraktıklarını ima ediyorlar. Bu, o ifşaya neden olan bir şeyin olduğunu gösteriyor. Ya gereksiz, gerekli formunu aldı ya da yukarıdan izin bahşedildi. Yukarıda açıkladığım gibi. Bir kısım gizliyorum deyiminin anlamı budur. Bu makaleleri okuyanlar benimkinden önceki herhangi bir kitapta katıksız içeriğiyle böyle arı bir şekilde sunulmamışsa bunlar yeni icatlar olduğunu bilmeliler. Bunları bu konuda kendisine yetki verilmemiş olan öğretmenimden ağızdan ağza aldım. Yani o kendi öğretmenlerinden ağızdan ağza aldı. Ve bunları tüm gizlilik ve ihtiyatlı koşullar altında almama rağmen hareket zamanı makalemde sunduğum gereklilikten dolayı gereksiz kısım benim için değişmiş oldu ve gerekli hale geldi. Bu yüzden yukarıda açıkladığım gibi bu kısmı tam izinle ifşa ettim. Ancak diğer iki kısmı emredildiğim şekilde tutacağım.